Zaripa musluğu sonuna kadar açmıştı. Omzunu tanker vagonuna yaslayıp başını da öne eğerek öylesine dalgın duruyordu ki kovasının dolduktan sonra köpüklene köpüklene taştığının farkında bile değildi. Üstünde geçen yaz sağanak altında hoplayıp zıplarken giydiği basma entari vardı. Yedi geyik şakaklarında kulaklarının arkasında kıvrım kıvrım olmuş saçlarına, ermek kıvırcık saçlarıyla nasıl da annesine benziyordu. Süzülmüş yüzüne, incelmiş boynuna, düşmüş omuzlarına, güçsüz kollarına, kovayı tutan zayıf ellerine baktı. Akan suyun gürültüsüyle büyülenip Semireçye yani Yedi Su dağlarında şırıl şırıl dökülen dereleri mi anımsamıştı yoksa kara kara düşüncelere kapılarak içine mi kapanmıştı? Kimse bilemezdi bunu. Ancak Yedigey onu bu duruşuyla kendine pek yakın buldu, içinde onu hemen okşamak, bütün üzüntülerinden korumak, her türlü tehlikeye karşı kol kanat germek isteği uyandı, yüreğinde dayanılmaz bir sıkışma hissetti. Fakat ona karşı duyduklarını yapamazdı şimdi. Uzanıp musluğu kapattı, suyu kesti. Zaripa hiç şaşırmadı, ona sanki yanında değil de çok uzaklarda bir yerdeymiş gibi uzun uzun baktı. Yedigey, niye öyle duruyorsun? Canın bir şey mi sıkıldı diye sordu. Zaripa karşılık vermedi. Dudaklarının ucuyla hafifçe gülümseyerek kaşlarını belli belirsiz oynattı. Bakışları canlanır gibi oldu. Bununla hiç öyle duruyorum işte der gibiydi. Yoksa kendini iyi hissetmiyor musun diye sordu Yedigey yeniden. Zaripa derin derin iç çekti. İyi hissedebilir miyim? Yedigey bambaşka şeyler söylemeye niyetli olduğundan bir an afalladı, ne diyeceğini bilemediği için şaşkın şaşkın omuzlarını oynattı. ''Niçin kendini yiyip bitiriyorsun, bu böyle daha ne kadar sürecek?'' diyebildi en sonunda. ''Bunun sana bir yararı olmaz, seni böyle gördükçe biz de üzülüyoruz. Ben de üzülüyorum.'' demek istemişti. ''Çocuklar da üzülüyorlar. Anlamaya çalış, bu böyle sürüp gidemez. Bir şeyler yapman gerekir.'' Yedikey, Zaripa'ya söylemek istediği şeyleri kendiliğinden anlatan sözcükleri bulmaya çalışıyordu. Seçeceği sözcükler dünyada en çok onu sevdiğini, en çok ona acıdığını anlatmalıydı. Görmedin mi? Mektuplarına yanıt bile vermediler. Onlar böyle yaptılar diye mahvolmuş değilsin ya, bizler ne güne duruyoruz? Yanında biz varız. Ben varım demek istemişti. Yeter ki sen ayakta kalmayı iste. Çalış, kendini koy verme. Çocuklar burada, bizim aramızda, benim yanımda demek istemişti. Bizim aramızda büyürler. Durumunuz zamanla düzelir. Niçin başka yere gitmek istiyorsun anlamıyorum. Bizler yabancı değiliz ki. Biliyorsun çocuklarını görmeden bir gün dahi geçiremiyorum. Yedigey fazla ileri gittiğini anladığı için sustu. Teşekkür ederim, söylediklerine katılıyorum. Bizleri yalnız, dertlerimizle baş başa bırakmamaya çalışıyorsunuz. Fakat ne olursa olsun gitmeliyiz buradan. Çocuklar olanları ancak buradan uzaklaşarak unutabilirler. Gerçeği onlara her şeyi unuttukları zaman söylemek zorundayım. Biliyorsun bu durum böyle sürüp gidemez. İşte ben hep bunu düşünüyorum. Nasıl etsem de gitsem diye. Haklısın Zaripa. Yalnız acele etmemelisin. Zamanla her şey düzelebilir. Ufacık iki çocukla nereye gider, nasıl geçinirsin? Sizi uzaklarda kimsiz kimsesiz düşündükçe aklım başımdan gidiyor. Sizleri unutmak kolay mı sanıyorsun? Gerçekten de dediği gibi onların Boranlı'dan ayrılacağını düşündükçe içini bir korku alıyordu. Onların uzun süre burada kalamayacaklarını çok iyi anladığı halde ilerisini düşünmeye de hiç yanaşmıyordu. Birkaç gün sonra ikisinin arasında buna benzer bir konuşma daha oldu. Yedigey bu sefer aklından geçenleri olduğu gibi söyleyiverdi. Sonra da öylesine büyük bir pişmanlık duydu, öylesine üzüldü ki ne yapacağını bilemedi, neden öyle davranmıştı. Dilini tutamaz mıydı? Ermek'in berberden korkarak saçlarını kestirmemek için yırtındığı o unutulmaz kumbel yolculuğunun üstünden aylar geçmişti. Kimseye elini sürdürmemesinden dolayı daha da uzayan kara saçlarıyla dolaşıyordu şimdi de. Kıvır kıvır saçlar ne de çok yakışıyordu yumurcağa. Yedigey onu kucağında okşarken arada bir burnunu başına dayıyor, gür saçların çocuksu kokusunu derin derin içine çekiyordu. Fakat bu böyle daha fazla gidemezdi. Çünkü omuzlara kadar inen saçlar oyun oynamasını, koşmasını engelliyordu. Tıraş olması gerektiğini gelin de siz ufacık çocuğa anlatın. Sözünü bile ettirmiyordu. Bunun üzerine Kazankap, oğlakların uzun saçlı çocukları sevmediğini, oynarken toz vuracaklarını söyleyerek biraz korkuttu. Onu tıraş etmek büyük bir olay oldu. Zaripa'nın sonradan anlattığına göre işe iyi başlamışlar ama sonu iyi bitmemiş. Çocuk saçlarını gene el sürdürmek istemediği için gene bağırıp çağırmaya, debelenmeye başlıyor. Başka çıkar yol kalmadığını gören Kazankap onu tutup bacaklarının arasına alıyor, makineyle bütün saçlarını kesiyor. Bu arada bağırmalardan yer gök inliyor. Tıraş bitince Bökey teyze çocuğun yatışması için eline bir ayna tutuşturuyor. Aynaya bakınca kendini beğenir diye düşünmüş olmalı. Fakat çocuk aynaya bakar bakmaz çığlıkları daha bir arttırıyor. Zaripa bağıra bağıra ağlayan oğlunu Kazankap'ın evinden götürürken karşılarına Yedigey çıktı. Saçları cas cavlak kesilmiş, boynu incecik kalmış, kulakları iki yandan fırlamış oğlan ağlamaktan şişmiş gözlerle Yedigey'i görünce annesinin elinden kurtulduğu gibi onun yanına koştu. Yedigey amca, bunlar benim saçımı kesti. Yedigey böyle bir şey yapacağını daha önce söyleseler inanmak istemezdi. Çocuğu kollarına aldı, sımsıkı göğsüne bastırdı. Felaketten kaçıp ona sığınan bu çocuğun tüm umarsızlığını, sızlanmalarını, ona karşı duyduğu güveni, böyle bir felaket kendi başına gelmiş gibi ta derinden hissederek onu öpmeye başladı. Bir yandan da sözlerinin anlamını kendisi de tam olarak anlamadan, sesi üzüntüden sık sık kesilerek şunları söyledi. Ağlama yavrum, ağlama. Bir daha kimse elini süremez sana. Kurban olurum, ağlama. Baban gibi severim ben seni. Kimse sana bir daha elini süremez. Bir ara gözü Zaripa'ya kaydı. Onun karşısında kaskatı kesildiğini görünce sınırı aştığını anladı. Bunun üzerine ne yapacağını iyice şaşırdı. Ermeki yeri bırakmaksızın hemen oradan uzaklaştı. Kadının yanından ayrılırken şaşkınlık içinde hep aynı şeyleri mırıldanıyordu. Ağlama yavrum. Kazankap amcaya gösteririm ben. Gösteririm ben ona. Bak şimdi ne yapacağım ona. Ona ben ne yapacağım? Gösteririm ben ona. Gösteririm ona. Ondan sonra birkaç gün Zaripa'nın gözüne gözükmedi. Anladığı kadarıyla Zaripa da onunla karşılaşmaktan kaçıyordu. Yedigey, kendi derdi başından aşkın, hiçbir suçu bulunmayan kadıncağızı saçma sapan sözleriyle utandırdığı, güç durumda bıraktığı için büyük bir utanç duyuyordu. Kim bilir saçma sapan sözlerine nasıl üzülmüştü. Kendi derdi yetmiyormuş gibi bir de onun verdiği acıya katlanmak zorunda kalmıştı. Yedigey bu düşüncesiz davranışından dolayı kendini hiçbir zaman bağışlamadı. Saçını bağırta bağırta kestikleri için küsen çocuğun onu umarsızlık içinde sımsıkı sarılışını, çocuğa karşı yüreğinde sıcak bir babalık duygusunun kabarışını, ağzından kaçırdığı sözlerden ötürü Zaripa'nın ona olduğu yerde taş kesilerek sessizce çığlık atan gözlerle bakışını uzun yıllar belki de son soluğunu verinceye değin unutmadı. Bu olaydan sonra Yedigey bir süre durgunlaştı, içinde bastırıp susturduğu duyguları Zaripa'nın çocuklarına aktarmaya çalıştı. Bundan başka da çıkar yol yoktu zaten. Serbest zamanlarında onları oyalıyor, Aral Gölü ile ilgili ne biliyorsa, ne yaşamışsa yeni baştan anlatarak ya da başka şeyler anımsayarak çocukların gönlünü hoş tutmaya çalışıyordu. Aral Gölü onların en çok sevdiği konulardan biriydi. Öykülerini martılar, balıklar, göçebe kuşlar, adalar süslüyordu. Bu adalarda başka yerlerde soyları kuruduğu halde yalnız oralarda yaşayan kuşlar bulunurdu. Yedigey çocuklara Aral Gölü'nü anlatırken burada geçen kendi yaşamını, kendi başından geçip de başkalarını açmadığı olayları tüm ayrıntılarıyla anımsıyordu. Doğacak ilk çocuklarıyla ilgili bir olay bunlardan yalnızca bir tanesiydi. Bu olayı yalnız Ukubala ile kendisi bilirlerdi. Fakat ölen oğullarıyla ilgili olduğu için aralarında o konuyu hiç konuşmamışlardı. Eğer oğlan yaşamış olsa küçük Boranlı köyünün çocuklarından hatta Kazankap'ın oğlu Sabitcan'dan daha büyük olacaktı. Hem de 2 yaş büyük. Ama yaşamamıştı işte. Her çocuk umutla beklenir, doğduktan sonra uzun, çok uzun yaşayacağına inanılır. Böyle olmasa insanlar çocuk dünyaya getirirler miydi? Ana yurt savaşından, yani 2. Dünya Savaşı'ndan önceki balıkçılık yaşamında Boranlı Yedigey ile genç karısı Ukubala'nın başlarından geçen ilginç bir olaydı bu. Böyle bir şey insan ömründe bir kez olur, bir daha da kolay kolay olmaz. Evlendikten sonra Yedigey göldeki işlerini bir an önce bitirip evine, karısının yanına dönmeye başlamıştı. Dönüş saatini iple çekiyordu çünkü deli gibi seviyordu karısını. Onun kendini dört gözle beklediğini de biliyordu üstelik. Ukubala her şeyiydi onun. Ondan başka kimseyi düşünmez olmuştu. Gölde balık avladığı sürece aklı fikri eve ne zaman döneceği, karısını nasıl bulacağıyla doluydu. Yalnız onu düşünmek için gölün bağrında güneşin altında topladığı enerjiyi evde bekleyen karısına vermek için yaşadığına inanıyordu çoğu zaman. Kendini bütünüyle karısına adamak karşılıklı mutluluklarının özünü oluşturuyordu sanki. Bunun dışındakilerse bu mutluluğu tamamlıyor, zenginleştirip süslüyordu. Ukubala kendinde bir takım değişiklikler olduğunu, gebe kalıp yakında bir çocuk dünyaya getireceğini anlayınca, gölden dönüş saatini sabırsızlıkla beklemeye bir de çocuk beklentisi eklendi. Yaşamlarının pırıl pırıl bir dönemiydi bu. O yıl kışa doğru Ukubala'nın yüzünde yakından bakılınca fark edilen kahverengi benekler belirmeye başladı. Bu arada karnı da gitgide yuvarlaklaşıyordu. Bir gün Ukubala altın mekre balığının nasıl bir balık olduğunu sordu. "Böyle bir şey işittim ama gözlerimle görmedim," dedi. Yedigey karısına bunun Mersin balığı cinsinden, gölün derinliklerinde yaşayan iri bir balık olduğunu söyledi. Altın mekre daha çok güzelliğiyle tanınan bir balıktı. Her yeri mavimsi beneklerle kaplıydı, başı, yüzgeçleri, sırtı ise altın rengindeydi. Ona altın mekre demeleri altın gibi pırıl pırıl parlamasından ileri geliyordu. Ukubala başka bir günde düşünde altın mekre balığını gördüğünü söyledi. Balık hemen yanında yüzüyor, o da onu yakalamaya çalışıyormuş. Onu yakalayıp sonra da bırakmak isteği bir anda tüm benliğini sarmış. Altın balığı elinde tutmak, yaldız parıltısı saçan gövdesine dokunmak isteğiyle yanıp tutuşmaya başlamış. Ama balığı yakalamaya çalıştıkça hayvan ondan kaçıyormuş. Uyandıktan sonra uzun bir süre düşün etkisinde kalan Ukubala, önemli bir isteği yerine getirilmemiş gibi üzülmeye başladı. Bu tuhaf durumdan dolayı bir yandan gülüyor, bir yandan da altın mekre balığını elinden tutma isteğinden kendini alamıyordu. Karısının gördüğü düşü bir türlü unutamayan Yedigey, ağını çekerken nasıl edip de altın mekre balığını yakalayacağını düşünüyordu. Onun düşünde görüp gerçekte de etkisinden kurtulamadığı bu isteğini ne yapıp edip karşılamalıydı. Çünkü bütün gebe kadınların aşermesi gibi Ukubala'nın talgakı da, dipnot, gebe kadınların aşermesi ya da herhangi bir konudaki güçlü istekleri, yazarın notu, altın mekreye elini sürmekti. Doğum yapacak kadınlar neler neler istemezdi ki. Kimisi ekşili, kimisi tuzlu, kimisi en acı tadı, en sert yiyecekler yemek isterlerdi. En az bulunur yaban hayvanlarının, kuşlarının etini kızartıp yemek isteyen kadınlar bile vardı. Onun için Yedigey karısının talgakına şaşmadı. Balıkçı karısı olarak kocasının mesleğiyle ilgili bir şey istemişti. Altın mekre balığını gözleriyle görme, gövdesine elini sürme isteği ona Tanrı'nın verdiği bir istekti. Yedigey gebe bir kadın talgakı karşılanmazsa doğacak bebeğe bundan bir zarar geleceğini işitmişti. Gene de ne Ukubala kocasına böyle bir istek duyduğunu açıkça söyledi, ne de Yedigey onun altın mekre balığına dokunmayı çok isteyip istemediğini sordu. Çünkü çok az bulunan bir balıktı bu. Yedigey kendi kendine balığı yakaladıktan sonra onu karısına getirmeye karar verdi. Aral Gölü'nde balık mevsimi sona ermek üzereydi. Kasım ayı girmişti, neredeyse kış bastıracaktı. Balıkçılığın en verimli dönemi Temmuz'la Kasım ayları arasıydı. Balıkçılar Birliği kış avına hazırlık yapıyordu. Çepeçevre 1500 kilometre kıyısı olan göl, soğukların başlamasıyla birlikte kas katı buz tutardı. O zaman gölün yüzeyinde delikler açılır, deliklerden içeriye ucuna ağırlık bağlanmış ağlar sarkıtılır. Bu ağlar, ucu başka bir delikten çıkarıldıktan sonra develerin döndürdüğü bocurgatlarla çekilirdi. Bozkırların yeri doldurulmaz yük hayvanları olan develer burada da balıkçıların çok işine yarardı. Kışın balıkçılıkla uğraşmak çok zordu. Bir yandan tipi tipiler, bir yandan buz gibi ayaz elleri keserdi. Ağa düşen balıklar suyun yüzüne çıkar çıkmaz katı bir buz zırhıyla kaplanır, kıpırdanmaya bile fırsat bulamazlardı. Yedigey yaz olsun, kış olsun balıkçılık birliği adına bunca ava çıkmış, değerlisinden, değersizinden bir sürü balık yakalamış ama hiçbir zaman altın mekre balığının ağa düştüğünü görmemişti. Onu yemli oltayla ya da zokayla yakalayan balıkçılar parmakla gösterilirdi. Altın mekre balığını yakalamak büyük bir şans işiydi. Yedigey bir sabah karısına göl buz tutmadan ev için balığa çıkacağını söyledi. Ukubala ise onu niyetinden döndürmeye çalışıyordu. Ev balık dolu. Bu soğuk havada gidip de ne yapacaksın? Bırak, gitme. Yedigey gitmek için diretiyordu. Ev balık doluysa daha iyi ya. Oturur, bol bol yeriz. Ancak sargın halanın hastalanıp yatağa düştüğünü söyleyen sensin. Onun için taze balık getirsem de çorba pişirsen kötü mü olur? Hastaya balık çorbası çok iyi gelir. Kadıncağızın bizden başka kimi var? gidip de biraz balık getireyim. Bu bahaneyle karısının aklını çelen Yedigey sabah erkenden göle yollandı. Akşamdan balıkçı takımlarını, av için gerekli öteberiyi hazırlamış, sandalın burnuna yerleştirmişti. Sırtında kalın giysiler vardı, bunların üstüne bir de kukuletalı yağmurluğunu giydi. Sonbaharla kış arasının değişken, kapalı havası vardı dışarıda. Yedigey sandalın burnunu akıntıya karşı vererek gölün ortalarına altın mekre balığını yaşadığını düşündüğü yerlere doğru açıldı. Avcılıkta başarının çoğu şansa bağlıdır. Oltayla balık avcılığı ise tümüyle kişinin şansına kalmış bir şeydir. Kara avcılığında avcı ile avı aynı ortamdadırlar. Avcı avını yakalamak için sinsi sinsi sokulur, bekler, onu kaçırmamak için her türlü çareye başvurur, en uygun an gelince de saldırıya geçer. Oysa oltasını suyun altına salan balıkçının beklemekten başka çıkar yolu yoktur. Önce balığın gelmesini, sonra da oltaya vurmasını bekleyecektir. O gün şansının iyi gideceği konusunda Yedigey'in içinde büyük bir umut vardı. Çünkü gerçek anlamda ava çıkmıyor, gebe karısının tanrı vergisi isteğini karşılamaya gidiyordu. Bu amaçla küreklere asılan Yedigey sağlam yapılı, güçlü kuvvetliydi. Sandalının burnunu akıntıya karşı verdikten sonra ard arda gelen yan dalgalar, çalkalanan sular vız gelirdi ona. Aral Gölü'nde sandala yandan çarpan dalgalara iğrek tolkun derlerdi. Eğri dalga anlamına gelirdi. İğrek tolkunlar çıkacak bir fırtınanın habercisi sayılırdı. Ama onların sandala bir zararı dokunmazdı, korkmadan gölün ortalarına açılınabilirdi. Gölün killi, sarp yamaçları, kıyıdaki kayalıklara dalgalar çarptıkça havaya yükselen köpüklü sular gitgide gözden uzaklaştı. Sandal ortalara doğru iyice açılınca gerilerde ince bir şerit halini alıp belirsizleşmeye, puslu bir bulanıklık içinde arada bir gözden silinmeye başladı. Bulutlar da bu arada aşağıya sarkmıştı, gölün yüzeyini yalayarak geçen rüzgar kendini hissettiriyordu. 2 saat sonra Yedigey sandalı durdurdu, kürekleri yukarı aldı, demir attı, oltaları göle salma hazırlığına koyuldu. Yedigey misine yerine geçen sicimi kendisi evde büküp hazırlamış, 2 ayrı makaraya sarmıştı. Makaraya sarılı sicimlerden birini sandalın kıçından 100 metre kadar salıp yedekte de 20 metre bıraktıktan sonra bir sopaya bağladı. Böyle ikinci bir oltayı da burundan attı, sonra yeniden kürekleri suya indirdi, akıntıyı ve rüzgarı hesaba katarak sandala yön vermeye başladı. Bu işi yaparken en çok dikkat etmesi gereken şey sicimleri birbirine dolaştırmamaktı. Sonra beklemeye koyuldu. Yedigey avlamak istediği balığın bu yerlerde otladığını tahmin ediyordu. Bu tahminden çok bir seziydi çünkü ortada bir kanıt yoktu. Gene de balığı yakalayacağına inanıyordu. Ne olursa olsun gelecekti bu balık, onu avlamadan eve dönmeyecekti. Buna inanmasının nedeni onu zevki için değil, önemli bir iş için doğacak çocuğunun sağlığını korumak için avlamak istemesiydi. Balıklar varlıklarını belli etmede gecikmediler. Ne yazık ki bunlar aradığı balıklar değildi. Önce bir sudak yakaladı, Yedigey balığı çekerken onun altın mekre olmadığını biliyordu çünkü altın mekre bir çekişte yakalanmazdı oltaya. Eğer öyle olsa şu dünyada yaşamanın tadı, ilginçliği kalmazdı. Oltaya ikinci düşen iri bir bıyıklı oldu. Bıyıklı balık Aral Gölü'nün en lezzetli balıklarından biriydi. Yedigey onu sersemlettikten sonra sandalın içine attı. Sagın halay için gerekenden çok balık yakalanmış bulunuyordu. Az sonra Aral çapağı denilen bir balık daha yakalandı. Bu çapak da nereden takılmıştı oltaya? Yedigey'in bildiği kadarıyla çapak balıkları derinlerde yaşamazdı. Neyse, suç kendisinindi, o da derinlere inmeseydi. Çapak balığından sonra uzun süren bir sessizlik oldu. Ama Yedigey umudunu yitirmiyor. Hayır, bekleyeceğim. Ukubala'ya asıl geliş nedenimi söylemedim ama o benim altın mekre avlamak için gittiğimi biliyor. Ne yapıp edip avlamalıyım bu balığı, ya değilse karnındaki bebek acı çeker. Annesinin altın mekre balığını gözleriyle görmesini, eliyle tutmasını isteyen bu bebek değil mi? Ama bunu onun niçin istediğini kimse bilmiyor. O istedi diye annesi aşeriyor. Bir baba olarak çocuğumun annesinin isteğini karşılamalıyım diye düşünüyordu. İğrek tolkunlar ne yapacağını bilinmeyen değişken dalgalardı, onun için sandalı bir oraya itiyorlardı bir buraya. Yedigey fazla hareket etmemekten ötürü üşümeye başladı. Gözlerini olta sicimlerinden ayırmıyor, sopaların ucunda kıpırdayıp kıpırdamadıklarına bakıyordu. Ne burundakinde, ne kıştakinde en ufak bir balık belirtisi yoktu. Gene de Yedigey umudunu yitirmiyordu. Altın mekre balığının eninde sonunda geleceğini biliyor, buna inanıyordu. Yeter ki hava biraz daha izin verseydi. İğrek tolkunların ters vuruşları sandalı serseme çevirmişti. Bir o yana savuruyordu, bir bu yana. Neden yapıyordu bunu? Daha görünürlerde fırtına filan yoktu. Fırtına çıksa çıksa ancak akşama doğru ya da geceleyin çıkar, o zaman gölün yüzeyini alabaşlar, alacalı bulacalı dalgalar kaplardı. Aral gölü köpük saçan dalgalarla bir baştan bir başa gümbür gümbür inlemeye başladı mı, kimse sandalını suya indirmeyi göze alamazdı. Ama şimdi böyle bir tehlike gözükmüyordu. Bunun için yeterince zaman vardı. Oturduğu yerde soğuktan büzülen Yedigey gözlerini çevresinde gezdirirken balığı bekliyordu. Yeniden düşüncelere dalmıştı. ''Niye öyle ağırdan alıyorsun balığım? Yemin ederim korkacak bir şey yok. Sana bırakacağımı söyledim değil mi? İnan bana bırakacağım. Öyle şey olur mu deme. Yemek için avlamıyorum ki seni. Ev çeşit çeşit balıklarla dolu. 3 tane de kayığın dibinde var. Senin gibi bir balığı yemek için avlamaya kalkar mıyım? Biliyor musun, ilk çocuğumuz doğacak yakında. Geçenlerde karımın düşüne girmişsin. O günden beri huzuru kalmadı kadıncağızın. Bunu bana açıkça söylemiyor ama ben bakışlarından okuyorum. Nedenini pek anlamıyorsam da karımın seni gözleriyle görmek, elinde tutmak istediğini biliyorum. Söz veriyorum, sonra seni hemen bırakacağım. Senin eşi az bulunur, güzel bir balık olmandan ötürü bütün bunlar. Başın, kuyruğun, yüzgeçlerin, boydan boya bütün sırtın pırıl pırıl altın renginde. Bizim durumumuza kendin gir, bak o zaman nasıl anlayacaksın. Seni görmek, elini sürmek, yalnızla kapla etine dokunmak için yanıp kavruluyor zavallıcık. Bir balık olduğuna göre insanlarla ne gibi ilişkin olabilir diye düşünme. Evet, balıksın ama sana karşı büyük bir özlem duyuyor. Sanki bir yakınını, kardeşini özlemiş gibi özlüyor seni. Karnındaki bebek de sevinecek buna. İşte durum anlattığım gibi. Kurtar bizi bu güç durumdan, altın mekre. Yaklaş bana, merak etme, sana bir şey yapmayacağım. Söz veriyorum, eğer kötü bir niyetim olsa hissederdin. Çengellerin ikisine de birer büyük et parçası taktım. Hangisini istersen ona gel. Et kokusunun ta uzaktan aldığını biliyorum. Hadi yaklaş, sana bir kötülük yapacak değilim. Eğer yemini çengel yerine Zoka bağlasaydım, oltamın ucuna dürüstçe davranmış olmazdım. Zoka'ya koşa koşa geleceğini biliyorum. Öyle yapsam Zoka'yı yutar, seni geriye bıraktığımda da karnında demir parçasıyla yaşamak zorunda kalırdın. Olur mu öyle şey? Sana dürüst davranmak için oltama çengel taktım. Dudakların biraz yaralanır, hepsi o kadar. Yanımda bir de deri tulum getirdim. Gölden çıkınca suyla dolduracağım tulumun içine koyacağım seni. Hiç merak etme, sonra canının istediği yere gidersin. Yalnız şunu da unutma, seni yakalamadan gitmeyeceğim buradan. Ne var ki zaman daraldı. Dalgaların nasıl hırçınlaştığını, rüzgarın şiddetlenip hızını arttırdığını hissetmiyor musun? Yoksa ilk çocuğumun babasız, yetim doğmasını mı istiyorsun? Ne olur insaf et, yardımını esirgeme benden. Kış öncesi havasının örttüğü boz bulanık göl yüzeyine akşam karanlığı çöküyordu. Gölün ortasındaki tek sandal kimi zaman dalgaların sırtında yükselerek, kimi zaman çukurlara gömülerek kıyıya doğru yol alıyordu. Kırılan, köpüklü sular saçan dalgalarla boğuşmak çok zordu. Fırtınanın şiddetiyle sarsılan göl suları derinden derine kaynıyor, gürüldüyor, üstündeki sandalı hop hop oynatıyordu. Sandalcının yüzü soğuk su püskürtülerinden sırılsıklam olmuş, kürek çeken elleri buzlu sulardan kabarıp şişmişti. Ukubala sahilde yürüyordu. Çoktandır tasalanmış, evde kalamadığı için kocasını karşılamaya çıkmıştı. Onunla evlenmeden önce bozkırlı akrabaları, iyi düşün, balıkçıyla evlenmek denizle evlenmek gibidir. Böylesine zor bir yaşamı göze alabilir misin? Bir değil birçok kez gölün kıyısında gözlerin ıslak bekleyecek, dualar okuyarak kocanın yolunu gözleyeceksin dememişler miydi? Ama Ukubala dinlememişti kimseyi. Kocamın katlandığı sıkıntıya ben de katlanırım demişti. İşte şimdi de onu yapıyordu. Yalnız bu sefer Balıkçılar Birliği'ndeki arkadaşlarıyla değil, tek başına gitmişti. Üstelik hava hemen kararmış, gölde fırtına baş göstermişti. Ukubala orada beklerken köpük saçan dalgalar arasından bir kayığın inip inip kalkan kürekleri belirdi. Karnı şişerek gerilmiş, başı örtüyle sımsıkı sarılı Ukubala kıyığın yöneldiği kıyıya yaklaştı. Arkadan gelen güçlü bir dalga sandalı aldığı gibi sığlığa fırlattı. Yedigey'i aşağı atladı, sandalı ucundan tutarak bir boğa sürükler gibi kıyıya sürükledi. Tepeden tırnağa tuzlu suya batan kocası işini bitirip de doğrulduğu zaman Ukubala ona yaklaştı. Soğuktan kas katı kesilmiş yağmurluğun altındaki boynuna sarıldı. Gözlerim yolda kaldı. Niçin böyle geciktin diye sordu. Bütün gün balığı bekledim ancak gün bitimine doğru geldi. Nasıl? Altın mekre avlamaya mı çıkmıştın? Evet. Yakalanması için çok yalvardım. Geldi en sonunda. İstediğin kadar bakabilirsin. Yedigey sandalın içinden suyla dolu kocaman bir deri tulum çıkardı, ağzını çözdü, kıyıdaki çakılların üstüne bir miktar suyla birlikte altın mekre balığını eliyle fırlatıp attı. İri bir balıktı bu, güçlü ve güzel bir balık. Yere düşünce kıvrılarak, yaldızlı kuyruğuyla çakılları savurarak, pembe ağzını açarak hop hop haplamaya, kıyıya vuran dalgaların sesini, kokusunu almışçasına göle doğru zıplamaya başladı. Sonra kısa bir an olduğu yerde kıpırtısız dondu kaldı. Sanki istemeden geldiği bu ortamı yüz yuvarlak, dusturuk, kırpışmayan gözlerle inceden inceyi gözleyip öğrenmeye çalışıyor gibiydi. Hatta bir ara puslu kış gününün alacakaranlık akşam öncesinde gözlerine hiç alışmadığı bir parıltı çarptı, üzerine eğilmiş duran insanların gözlerindeki ışıltıyı, göl kıyısının bir bölümünü, gökyüzünü, çok çok uzaklarda seyrek bulutların arkasında ufka yaklaşan güneşin ona göre göz kamaştırıcı son ışıklarını gördü. Bir an soluğu kesilecekmiş gibi oldu, yeniden suya ulaşmak amacıyla debelenmeye, hoplayıp zıplamaya başladı. Yedigey altın mekre balığını solungaçlarından tuttu, havaya kaldırdı. ''Hadi elini uzat da al.'' dedi karısına. Ukubala balığı bebek tutarmış gibi iki eliyle birden kavradı, göğsüne bastırdı. Balığın yay gibi gerilen içsel gücünü, direnişini hissederek ''Nasıl da deri, sert bir balık.'' dedi. ''Üstelik taş gibi ağır.'' ''Taze taze göl suyu kokuyor. Şunun güzelliğine bakın. Al Yedigey, onu elinde tuttuğum yeter. İsteğim yerine geldi. Onu götür de göle bırak.'' Yedigey altın mekreyi suyun yanına götürdü, kıyıya vuran dalgaların içine diz boyu girdi, balığı ellerinin arasından kaydırdı. Altın mekre göle düşünce başından kuyruğuna kadar yalnızlı parıltısı mavimsi alacakaranlığın içinde bir an ışıldadı. Bu kısa anın sonunda kıvrak gövdesi suyu kamçılayıp yararak gölün derinliklerinde kayboldu gitti. O gece büyük bir fırtına çıktı. Kıyıya vuran dalgaların kükremesi, hışırtısı sabaha dek kesilmedi. Yedigey bir kez daha anlamıştı. Fırtına habercisi iğrek dolkunlar boşu boşuna çıkmıyordu. Vakit gece yarısı olmuştu. Yedigey gümbürdeyen dalgalara kulak kabartarak uykuyla uyanıklık arasında gündüz yakaladığı altın mekreyi düşündü. Ne yapıyordu şimdi güzel balığı? Eski yurduna dönmüş müydü? Biliyordu, gölün derinliklerinde fırtınanın sarsıntısı pek o kadar duyulmazdı. Altın balık şimdi koyu karanlığa gömüldüğü diplerde dalgaların yukarıda kabarıp kabarıp inmesini dinliyor olmalıydı. Yedigey mutlulukla gülümsedi, uykuya dalarken elini karısının karnına koydu. Tam o sırada elinin altında bir kıpırtı hissetti. Doğacak bebek ben buradayım dercesine tekme atıyordu. Yedigey sevinçle bir daha gülümsedi, tasasız bir uykuya daldı. Bir yıl bile geçmeden savaş çıkacağını, dünyada her şeyin allak bullak olacağını, göl kıyısından bir daha geri dönmemek üzere uzaklaşacağını, orayı yalnız anılarında canlandıracağını bilir miydi? Özellikle başının böylesine sıkışacağını aklının ucundan geçirir miydi?